Ayrım 29.
Sayfa 322. Nikolas'ın başkahyası Barutoğlu, Aris'in başkahyası Ahmet Fişekoğlu da onlara aynı şeyleri yazıyorlardı. Rum kahyalar da Anadolu'yu terk etmişlerdi. Aris yatağına dönüp duruyor, gözüne uyku girmiyordu. Ve bütün gün sinirli ve melankolikti. Zaten yaratılıştan az konuşan biriydi ve şimdi artık hiç konuşmuyordu. Karısı Kalliope, sabır arıcıyım diyordu ona. Allah'a güven, o bizi tekrar feraha çıkarır. Mallarımıza kavuşuruz. O zaman bir daha gafil avlanmayız. Kocası sesini çıkarmadan dinliyor, arada bir başını sallıyordu. Ama dokuz ağzı doyurmak, bütün o kadın erkek hizmetçileri gitmişti, dokuz bedeni giydirmek, bir zamanlar bütün gün hiç durmadan, yorulmadan çalışmış olan bu güçlü ve kararlı adam şimdi oturuyordu. Bu kadere boyun eğmek, bu duruma katlanmak istemiyordu. Kırılmıştı. Aklı ve kalbi ümitsizlik doluydu. Sinirlerine hakim olamıyordu. Bir gün gözü döndü. Kader. Daha doğrusu durum ve üzüntü onu saklanmaya zorladı. Evin salonuna kapandı ve duvarlara vurup tepinmeye başladı. Kalliope bu gürültüleri duyuyor ve salonda kocasının ne yaptığını merak ediyor, ondan korkuyor ve titriyordu. Bir gün kapıyı açmaya çalıştı. İçeriden sürgülenmişti. ''Aç kapıyı Ari, lütfen! Öyle içeri kapanmış, ne yapıyorsun? Aç kapıyı, ne olur!'' Cevap almadı. Anahtar deliğinden baktı. Kocası masanın üzerine koyduğu sandalyeye tırmanmış, tavuğunu dövüyordu. Kalliope titredi. ''Ari, lütfen, yalvarıyorum sana. Çocuklarına, bana acı. Allah'tan kork, Ariciğim.'' Çıt yok. Kalliope dışarı koştu, komşuları çağırdı. İçeri koştular, kapıya yüklendiler, sürgüyü kırıp içeri girdiler. Aris tavanı ip asmış, boynuna geçirmek üzereydi. İpi çözüp Aris'i indirdiler. Koltuğa yığıldı. Başını avuçları arasına aldı ve o mağrur adam hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Hayatında ilk defa bu kadar çok ağlıyordu. İşinin rast kesmeyişine mi ağlıyordu, utandığı için mi? Belki. Sinirleri bozuktu. Bu onun zehiriydi. Birkaç gün sonra kendisine geldi. Adalara çalışan vapur cemiyetine yazdı. Onun temsilciliğini aldı. Ona borç para vermek isteyenler vardı ama hangisinden alsındı? Bunların içinde dürüst olanları ve gerçekten yardım edilebilecekler azdı. Ve içinde 10.000 altın lirayla toprağa gömülen tenekeyi hatırladı. Kendisine kalan parayla kaçakçılardan hayvan satın aldı ve kasap dükkanı açtı. Bir daha perişan olmaya niyeti yoktu. Ona çok şey borçlu olan bir kaptan vardı. Sünger avına çıkıp hiçbir şey bulamadıkları ya da çürümüş süngerlerle karşılaştıkları Suez felaketinden sonra bu kaptan ve diğerleri borçlu olarak geri dönmüşlerdi. Aris'e gitmiş, ailesi aç kalmasın, kendisi Tarpon Springs'e gitmek için ondan borç para istemişti. Meksika körfezinde sünger avına çıkacak ve borç aldığı parayı ona iade edecekti. Aradan yıllar geçmiş, bu kaptan ona tek bir satır yazmamıştı. Halbuki karısı merkezi bir caddede iki katlı ev inşa ettirmişti. Her pazar günü ve tatilde Aris ve karısı çocuklarıyla Paneia Kuvisena Kilisesi'ne gidiyor ve giderken kaptanın bu yeni evi önünden geçiyorlardı. Ve her keresinde Kalliope üzüntüyle eve bakıyor ve ''Görüyor musun Ari, senin şu namuslu kaptanını? Koskocaman ev yaptı ama sana olan borcunu ödemeye bir türlü yanaşmıyor. Ne durumda olduğumuzu bildiği halde.'' diye yakınıyordu. Aris sesini çıkarmıyordu. Başını eğip acele adımlarla oradan geçip gidiyordu. 3 kere, 4 kere, 10 kere, her keresinde karısının bitmek tükenmek bilmeyen şikayeti. Bir gün yolun ortasında durdu ve sert bir tavırla karısına dedi ki, ''Dinle Kalliope, dertlerimi unutmak ve nefes almak için kiliseye gidiyorum. Sense kalkıyor, bütün neşemi kaçırıyorsun. Bugünden sonra ya ayrı ayrı gidelim ya da başka yoldan gidelim.'' Böyle deyip yürüdü. Kalliope onun peşinden koşup mırıldandı. ''Affet beni Ari, bir daha ağzımı açmayacağım.'' Nikolas ise Bodrum'da içkici Nikolas'ı yanına almıştı. İki mağazasını birleştirip meyhaneye çevirmişti. Meyhaneyi Nikolas işletiyordu. Satıyor ve içiyordu. Burnu toz topan olmuş, kırmızılaşmıştı. Alkiviadis ise her zaman olduğu gibi hazır yiyordu. Adada elinde kalan evlerin ve mağazaların kirasından. Şimdi daha alçak gönüllü olmuştu. Ama ağlığı ve gururu bir türlü elden bırakamıyordu. Oğul Iraklis tıp fakültesinin ikinci sınıfından ayrılmış, bir kayık donatmış, silah kuşanmış ve adamlarıyla Anadolu'dan kaçakçılığa başlamıştı. Kararlı, gözü pek hızlı biriydi ve çok geçmeden kaçakçı olarak şöhret yaptı. Bazen arkadaşları ona takılıyorlardı. Biri ağaoğlu Iraklis ne hallere düştü, kaçakçı oldu. O ise sarhoş sarhoş gülüyordu. More kendi malımı ve babamın malını çalıyorum. Elimizden aldılar, ben de geri almaya çalışıyorum. 1916 yılı Ağustos'unun son gününden bir gün önce Selanik'te Venizelosçu hareket başladı. Venizelos müttefiklerin zafer kazanacağına inanıyordu. Alman imparatorunun kralı Konstantin'i avcında oynatan kız kardeşi ve gizli ajanı kraliçe Sofia, Yunanistan'ı yenilgiye ve felakete sürükledi. Böylece bir nesil süren ayrılık doğmuş oldu. Yunan ordusunun felaketine ve Küçük Asya'da Rumluğun kökünün kazınmasına sebep oldu. 2 yıl daha geçti. Her bir yandan milyonlarla genç birbirlerini öldürdüler. Şehirler yerle bir edildi, vücutlar toprağa gübre oldu, nehirler dolusu kan aktı. O zaman savaş durdu. Hele küçükler bir büyüsündü. 12 adalılar tekrar Anadolu'nun bereketli topraklarına, çiftliklerine hareket ettiler. Kimileri onları dostça karşıladı, kimileri soğuk. Çünkü malum aralarında onca kan akıtmışlardı. Böyle az bir zaman geçti. 1922 Ağustos'unda her şey mahvoluncaya kadar. Pek çok kurtulamadı. Anadolu'da Rumluk yok oldu. Bizim ağlara ne oldu? Bu belki de hiç yazılmayacak başka bir hikaye. Yalnız şu var ki Alkiviadis 1920'lerde Paşalık Adası'na bir Yunanlı armatöre sattı. 25 bin altın drahmi avans aldı. Paranın kalanını anlaşmada belirtildiği zamanda ödenmediği, dahası hiç ödenmediği için ada tekrar onun eline geçti. 2 sene sonra da Türklere geçti ve hala onların elindedir. O avansı alır almaz yanında genç ve güzel bir kadınla Atina'ya gitmiş, ona bir ev satın almıştı. Ama kendisi Büyük Britanya Oteli'nde bir oda tutmuştu. Kendi adı altında, Alkiviadis Iraklis Mandakas. Altında da Arkanisos Adası Prensi diye yazıyordu. Zamanla elindeki her şeyi yitip bitmişti. O zaman İtalyanlar tarafından adadan sürülmüş olan ve Atina'da yaşayan kardeşi Aris'e gitmiş, adaya dönebilmek için ondan para istemişti. 2 gün sonra tekrar Aris'e gitti. Mangiris'in Bileda'ya yazdığıdır. 7 Ağustos 97. Azizim Bay Osman Bileda. Mektubunuz beni şaşırttı. Amsterdam'dan bir Türk bana mektup yazsın ve içinde insanlardan, halklardan, Yunanlılardan ve Türklerden bahsettiğim bir kitabım. Ağanın çocukları için beni kutlasın, bana teşekkür etsin. Bu kitabı ve diğeri ağayı kimseye haksızlık etmemek için elimi vicdanıma koyup yazdım. Abdi İpekçi Türk-Yunan Dostluk Derneği üyesiyim. İki halkın dostluğunu ve sevgisini istiyoruz. Ödülleri veren 4 eleştirmenden biriyim. Türk-Yunan dostluk ve işbirliği ilişkisi, Balkanlarda barış ve refahın temel ilişkisidir. Gerçekten büyük bir reformcu olan Atatürk ile Venizelos vaktiyle bu sözlerin altını çizmişlerdir. Ağanın çocuklarını dilimize çevirmek için benden izin istiyorsunuz. Ve ben de hemen size diyorum ki bu kararınızla bana sevinç ve memnuniyet verdiniz. Ve size teşekkür ederim. Türkiye'nin pek çok yerine gitmişimdir. Ve onun ağırbaşlı, tatlı, acılı, fakir, işsiz, namuslu ve mağrur halkını sevdim. Dostlar edindim. Ve gittiğim köylerde Yunan olduğumu söylediğimde insanlar beni güler yüzle ve dostça selamladılar. Arkadaş kelimesini çok sık işittim. Demek ki kitabı çevirmenize izin var. Hemen işe atılın ki ben de yetişip göreyim. Oldukça yaşlıyım. Sonra da A'yı çevirin. Onu İstanbul'da yaşayan iyi insan Ahmet Ang'ın sevgiyle çeviriyordu. Ama kalp hastasıydı ve aniden aramızdan ayrıldı. Üzüldüm. Uzunca bir hikaye de var elimde. Asil, fevkalade ve dürüst bir Türk'ten bahsediyor. İsterseniz onu size yollarım. Dostça selamlar. Yannis Manglis. 25 Ağustos'a doğru memleketim Kalimnos'a 12 odaya gidiyorum. 20-25 Eylül'e doğru döneceğim. Herhangi bir güçlükle karşılaşırsanız size seve seve yardım ederim. Çekinmeyin. Kitabın sonu. 21 Mayıs 2001.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü et ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25